Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ediyoruz. Ve İbn Abbas Hazretlerinin, Abdullah İbn Abbas Hazretlerinin rivayet ettiği hadislerle de birlikteyiz. Bugün ilk hadis-i şerifimiz 2104 numaralı hadis-i şerif. Abdullah İbn Abbas'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin yanında iki kız kardeş olur da yanında durdukları sürece onlara iyi muamelede bulunursa onlardan dolayı cennete girer. Yani anlayabildiğimiz kadarıyla kişinin yanında bakımını üstlendiği, sorumluluklarının üzerine aldığı iki tane kız kardeşi olur da yanında durdukları sürece onlara güzel davranır, hallerini, geçimlerini, giyim kuşamlarını, yeme içmelerini düzgünce sağlarsa onlardan dolayı cennete girer. Muhammed bin Ubeyd'in rivayetinde birinin yanında iki kız çocuğu olur da onlara iyi davranıp yetiştirirse Allah onu cennete koyar. Yani onlara güzel davranır, onlarla hoş geçinir, yetiştirir, eğitirse Allah da onu cennete koyar. Burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlara, kadınlara, kız kardeşlerimize güzel davranmamızla ilgili bize verdiği bilgiyi, imanı görüyoruz. Rabbim bunu davranışa dönüştürmeyi bize ihsan etsin. Yanımızda bir kız da olsa, iki kız da olsa, üç kız da olsa, kendi kızımız ama kız kardeşimiz ama yeğenlerimiz kim olursa olsun onlara güzel davranacağız, hoş davranacağız. Onlara güzel davranmak, onlara dini öğretmek, edebi öğretmek, hayatı öğretmek ve onlarla güzel geçinmek, muhabbet etmek, çevre olmaktır anlayabildiğim kadarıyla. İnsanlar şimdi çocuklarının eğitimini sadece başkalarının üzerine yüklüyorlar. Eğitim denince de akla bilginin çokluğu geliyor. Sadece sayılar ve ABCDE şıkları, bunları daha çok bilmeler ve buna benzer şeyler ile insanlar ilgilendiklerini, onlarla geçindiklerini, onlara iyi davrandıklarını düşünüyorlar. Oysa bir insanla sohbet, onunla yüz yüze olmak, onu adam yerine koymak, ona değer vermenin en yücesidir. Dolayısıyla kızlarımız, hanımlarımız, yeğenlerimiz, kız kardeşlerimiz bizim için şereflidir, değerlidir, önemlidir ve oturup konuşulacak, danışılacak, söz söylenilecek, onlarla bir hayat yaşanılacaktır. Buradan da böyle anlayalım inşallah. Yani onlara ihsan ile muamele, Allah bizi görüyor. Dikkat edelim, onlara yanlış iş yapmayalım. Çünkü kimse görmese bile benim onlara karşı olan davranışımı Rabbim görmektedir. İki, onlara cömert olalım. Güzel, bu cömertlik israf anlamına gelmiyor. Her istediklerini almak, lüks pahalı kıyafetlerle donatmak anlamına gelmiyor. Cömertliğin gülümsemeden başladığını, muhabbet ile devam ettiğini unutmayalım. Ve üçüncüsü, ihsan ile davranış güzel ahlaktır. Güzelce davranmak, ince olmak, latif olmak, karşımızdakinin kırılganlığını hesaba katarak bir hayatı sürdürmektir. İşte bunu yapanlara cennet var. Kolay, kolay bir yol. Ama maalesef ki insanlar bunu kendi hayatlarında zorlaştırmışlardır. 2105. rivayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor İbn Abbas, İslam'a davet etmeden önce hiçbir kavimle asla savaşmamıştır. Önce davet, yani insanları Peygamber aleyhissalatü vesselam önce İslam'a çağırdı, onlara davet etti, İslam'ı anlattı. Çünkü bizim için bir kişinin Müslüman olması dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. İnsanları öldürmekle görevlendirilmedik. İnsanları harcamak, yok etmekle görevlendirilmedik. insanları cennete götürmekle görevlendirildik. Bunun çağrısıyla görevlendirildik. Buna rağmen İslam'a düşman kesilir, İslam'la kavgaya girer ve Allahu Teala'nın dininin önünü kesmek için çabalarlarsa o zaman onlarla savaşılacaktır. Ama önce davet edilecek, çağrı yapılacaktır. Peygamberimizin sünneti böyledir. 2107. rivayet Abdullah İbn Abbas aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın en sevdiği din hangisidir diye sorulunca Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verdi. El hanifiyyetüs semha, hoşgörülü olan hanif dinidir buyurdu. Tercümeye göre okudum. Yani soruldu ki hangi tarz bir hayatı Allahu Teala seviyor? Dini nasıl yaşamamız Rabbimizi memnun eder? Bir, hanif olacağız. Yani Allah'tan başkasına kulluk yapmayacağız. Sadece hayatı Allah için yaşayacağız. Biricik davamız o olacak. Allah'ı bir kabul etmek yürekte ve zihinde ve hayatta derdimiz bu olacak. Ama bununla beraber insanlara yönelik de hoşgörülü olacağız. Muamelelerimizde sevecen olacak, güler yüzlü olacak, merhametli olacağız, müsamahalı olacağız. Allah en iyisini bilir bunun genişliği neresidir. Tevhidin, yani Allahu Teala'yı birlemenin durduğu, korunduğu yere kadar hoşgörümüz var. Ondan sonrasında hoşgörümüz olamaz zaten. Yani Allahu Teala'ya şirk koşan bir anlayışı hoşgörüyle karşılama imkanımız hiçbir noktada olmayacaktır. Bunu beğenemeyiz. Allah'ın gazaplandığına gazaplanmıyor, öfkelenmiyorsak, Allahu Teala'nın sevdiğini sevmiyorsak yanlış yaparız. Ama insanlara toleranslı davranmak, bir zamanlar biz de o yollardan gelmiştik, o yanlışları yapmıştık. Bilgisiyle, yani empati diyorlar yeni zamanlarda. İnsanların durumlarını anlayarak onlarla geçinmek güzel olacaktır anlayabildiğim kadarıyla. 2109. rivayet Peygamber Efendimizin son haliyle ilgili çok enteresan bir bilgi. Abdullah İbn Abbas Efendimiz bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde zırhı, yani ona ait olan zırhı, ailesine yedirmek için almış olduğu 30 sağ arpa karşılığında Yahudi bir adamda rehin bırakılmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu dünyadan göçüyor ve zırhı rehin. Peki niçin rehin? Ailesi, hanımları yesin için, yani evin ihtiyacı adına arpa almış Peygamberimiz şöyle. O arpa karşılığında zırhını rehin bırakmış. Eğer parası olursa zırhın parasını verecek, tekrar geri alacak imiş. Düşünün, alemlerin efendisi diyeceğimiz Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan göçüyor ve zırhı rehin olarak kalmış. Bu dünyaya metelik veren bir hayat mıdır? Önem veren bir anlayış mıdır? Bu dünyayı kavramanın ta kendisidir. Dünya nedir bize en güzel anlatan bir örnektir. Nereye bel bağlamamız gerektiğini bize Rabbimizin elçisi bu ameliyle, son tavrıyla da göstermiş oluyor. Allah bize bu bilgiyi aktaran Abdullah İbni Abbas'tan da Ahmet bin Hanbel'den de razı olsun. 2110. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Abdullah İbni Abbas'ın, Allah kendisine razı olsun, bize rivayeti şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındayken peygamber olarak gönderildi veya kendisine Kur'an indi. Mekke'de de 13 yıl, Medine'de ise 10 yıl kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında da vefat etti. Efendimizin hayatının 40 yılı peygamber öncesi, 13 yıl Mekke, 10 yıl Medine, sonra vefat etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bize onun hayatını Abdullah İbn Abbas böyle özetledi. 2112. rivayeti okuyalım inşallah. İbn Abbas şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ve Hüseyin için şöyle dua ederdi, istiazede bulunurdu. Her türlü şeytan ve dertten, sizi kınayan her türlü gözden, Allah'ın tam ve eksiksiz olan kelimelerine sizleri sığındırırım. Bir daha güzel okuyayım. Her türlü şeytan ve dertten, sizi kınayan her türlü gözden, Allah'ın tam ve eksiksiz olan kelimelerine sizleri sığındırırım sözleriyle Hasan ve Hüseyin için istihazede bulunur ve ardından şöyle derdi. İbrahim aleyhisselam da oğulları İsmail ve İshak için bu sözlerle istihazede bulunurdu. Bunlarla yavrularını şeytanın şerrinden Allahu Teala'nın korumasına gönderiyor. Duamız bu. İstihaze biliyorsunuz bu. U'izukuma bi kelimatillahi tamme min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. İbn Abbas'ın bir rivayeti var, bir rüya rivayeti. Şöyle aktarıyor. Bir adam bir rüya gördü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dedi. Bir buluttan bal ve yağ yağdığını gördüm. İnsanlardan kimi çok, kimi az ve kimi de ne çok ne de az ondan alıyordu. Yağ ve bal gökyüzüne yağıyor ve insanlardan kimi az, kimi çok, kimi ne çok ne az arası faydalanıyor ondan alıp yiyorlar. Gökyüzüne uzanmış bir ip vardı. Yezid bir defasında ravilerden gökten bir ip sarkıtılmıştı diye aktarmış bu bölümü. Bu sırada ey Allah'ın Resulü sen geldin ve iple yukarı doğru tırmandın. Allah seni yukarı yükseltti. Senden sonra bir adam geldi ve iple yukarı tırmandı. Allah onu da yukarıya yükseltti. İkinizden sonra başka bir adam geldi ve ipten tutarak tırmandı. Allah onu da yukarıya yükseltti. Üçünüzden sonra bir adam daha gelip ipten tuttu ama ip koptu. Sonra ip tekrar bağlandı ve adam tırmandı. Allah onu da yukarı çıkardı. Hazreti Ebubekir, ey Allah'ın Resulü izin ver de bu rüyayı ben yorumlayayım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi. Bunun üzerine Ebubekir, Allah kendisinden razı olsun, rüyayı şöyle yorumladı. Bulut İslam'dır. Bal ve yağ Kur'an'ın tatlılığıdır. Kimi ondan az, kimi çok, kimi de ne çok ne de az alır. Yerden göğe yükselen ipe gelince senin üzerinde bulunduğun hakikattır. Onu tutarsın, Allah da seni onunla yükseltir. Ondan sonra bir adam ona yapışır, o da yükselir. Ondan sonra başka bir adam ona yapışır, o da yükselir. Sonra bir adam yapışır, bu defa ip kopar. Fakat onun için tekrar bağlanır ve o adam da yükselir. Ey Allah'ın Resulü, doğru yorumladım mı? Diye sordu Ebubekir Efendimiz. Hem yorumladı hem de böyle sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kısmını doğru yorumladın, bir kısmında ise yanıldın buyurunca, Hazreti Ebubekir diyor ki, yemin ediyorum, yanıldığım kısmı bana anlatacaksın. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin etme buyurdu. Fakat o yanıldığı bölümü de söylemedi. Biz de bu kadar biliyoruz. Peygamber Efendimiz'e gelen bir adam var. Bir rüya görüldü. Rüyaya Ebu Bekir Efendimiz'in yaptığı bir yorum var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yorumlamadı. Ama bir kısmı doğru, bir kısmında yanıldın dedi. Ve Ebu Bekir Efendimiz'in yemin edip de illa bana açıklayacaksın yanıldıklarımı demesine rağmen de ona yemin etme dedi. Biliyorsunuz çok yemin etmek istenmiyor İslam'da ve Ebu Bekir Efendimiz de bu noktada bu şekilde uyarıldı. Çok hoş bir rivayet yani bu rüya. Gökten yağ bal var, yağ var ve insanlar ondan kendi kapları, kendi güçleri kadar alıyorlar. Ebu Bekir Efendimiz bunu Kur'an olarak yorumladı. Allah'tan gelen bilgiler, onun tatlılığı. İpi ise hakikat olarak yorumladı. Peygamberimiz göğe yükseldi. Arkasından Hazreti Ebubekir, arkasından Hazreti Ömer, Hazreti Osman döneminde bir kopma oldu ama bu iş devam etti gibi anlayacak mıyız? Biz de bu kadar bileceğiz ve geçeceğiz. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda Müslümanların rahatlığını anlıyoruz. Efendimizin yanında konuşabiliyorlar, muhabbet ediyorlar. Çok saygılılar. Ona büyük bir itaatle bağlılar. Başlarında kuş varmışçasına dinliyorlar. Ama öte yandan öyle rahat bir ortam, özgür bir ortam var ki biri kalkıyor rüyasını anlatıyor, biri kalkıp onun rüyasını yorumlayabiliyor. Böyle sevecen, muhabbetli bir ortamı görüyoruz. Gerçekten özlüyoruz. Rabbim bizleri onlarla beraber muhabbet etme ortamını cennette nasip etsin inşallah. 2012'yi okuduk, 2013'ü de okuduk ve 2016. 2016. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbn Abbas şöyle aktarıyor. Ashabı oturmuşken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına çıktı ve onlara sordu. Konum olarak insanların en hayırlısının kim olduğunu size söyleyeyim mi? Ne dersiniz? Böyle bir bilgi ister misiniz? Konum olarak insanların en hayırlısının kim olduğunu size söyleyeyim. Şimdi sahabe-i kiramın can attığı konular bunlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmiş ve onlara bir şey aktaracak ve söyleyeyim mi diyor. Ey Allah'ın Resulü dediler. Elbette söyle buyur. Bela ya Resulallah. Hemen dinliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Atının dizginlerinden tutup ölene veya öldürülene kadar Allah yolunda cihad eden kişidir. Bir adam düşüneceğiz. Atının dizginlerini tutmuş. Ölüm orada onu bulana kadar ya da şehit edilene kadar Allah yolunda cihad ediyor, savaşıyor. İşte bu konum olarak insanlar arasındaki en hayırlı adam. Peygamberimiz yine sordu. Konum olarak ondan sonra kimin geldiğini söyleyeyim mi? Ey Allah'ın Resulü, elbette dediler. Buyur söyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ıssız bir yere çekilip namazını kılan, zekatını veren ve insanların kötülüklerinden uzak duran kişidir. Bir köşeye çekildi. İnsanlara sıkıntı vermiyor. Onların kötülüklerinden uzak durduğu gibi onlara kötülük de yapmıyor. Kendi kulluğunu icra ediyor. Allah'ın ver dediğinden de veriyor. Böyle bir adam işte bu cihad eden adamdan sonraki en hayırlı adam. Peki dedi Efendimiz, konum olarak insanlar içinde en kötü durumda olanın kim olduğunu söyleyeyim mi? Sahabe-i kiram dedi, ey Allah'ın Resulü elbette söyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına kendisinden bir şey istendiği halde vermeyen kişidir buyurdu. Allah adına, Allah rızası için kendisinden bir şey isteniyor. Din ama anlatmıyor. Ama kulak bir dinle deniliyor ama dinlemiyor. Hele bir bak deniliyor ama bakmıyor. Parası pulu var ama bunu Allah adına vermiyor. Her türlü Allah için bir hayat yaşamaya hevessiz olan adam en kötü adamdır. Rabbim bizi böyle olmaktan korusun. Birileri bize bu şekilde Allah adına gelirse onu vermek durumundayız. Kapitalizm adına Allah'ı kullanarak gelirlerse ne yapacağız onu bilmiyorum. Burayı da ayırmak zorundayız. Yani Allah'ı dile dolanmış, dini kullanarak bizi sömürenlere ne yapacağız? Herhalde bu anlatılmıyor değil mi burada? İslam toplumunda insanların ihtiyaçları bir kere çok az hale gelmiştir. Çünkü Allah-u Teala bize kanaati öğretir. Hayat basit ve kolaydır Müslümanca bir hayatı yaşadığımızda. Doymayı da biliriz. Ve insanlar birbirine zaten otomatik düşünecekler. Komşu komşusunun takibinde, mahallemdeki fakirden, fukaradan, yetimden, miskinden haberdar olmak durumundayım. Ve rahatlık var, akrabalar birbirleriyle ilişkili. Böyle bir ortamda ihtiyaçlı olan kimse kalmaz. Buna rağmen kendini ihtiyaçlı hisseden, gerçekten bir ihtiyacı var ya da yok ama bunu dile getirmeye cesaret etmiş, yüzünü bu noktada çevirmiş ve gelmiş, Allah için bana verir misin diyen bir adama vermemek mümkün olmaz. Ama kapitalist bir toplumda, maddeci bir dünyanın etkin ve egemen olduğu bir dünyada, Allah'ı da kullanarak, çünkü insanlar anneyi de kullanıyor, sevgiyi de kullanıyor, babayı da kullanıyor. Bakıyorsun Noel'i de kullanıyorlar, kurbanı da kullanıyorlar, fıtır sadakasını kullanıyorlar. Her türlü kutsalı, birilerine ait olan her türlü önemli dönemi, vakti, şeyi kullanarak kapitalist sermaye almak ve almak ve almak istiyor. Bunu bu şekilde öğrenen insanlar, halk da sokaklarda, kapı önlerinde, dükkan kenarlarında istiyor ha istiyor. İhtiyacı olan da istiyor, olmayan da istiyor. Garip bir dünya yaşıyor. Doymuyor çünkü dünya. Doymuyor gözler ve kalpler. Bu dönemde ne yapılır onu bilmiyor. Müslüman nasıl bir zihinle, firasetle, bir akıllılıkla bu işi yürütecek, onu kendisi bulacak Allah'ın izniyle. 2119. rivayete gidiyorum. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Ömer ile Abdullah İbni Abbas'ın birlikte rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Hem o hem o rivayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin yaptığı bağıştan vazgeçmesi helal değildir. Bir hayır işlemişiz, bir sadaka vermişiz insanlara. Sonra bundan vazgeçmek istiyoruz. Olmaz, helal değildir. Ancak babanın çocuğuna verdiği bunun dışındadır. Baba verir, alır. Zaten çocuk da babaya aittir. Ha, sağ elin sol ele vermesi, tekrar sol elin sağ ele bırakması gibidir. Baba ve çocuk ilişkisi böyledir. Yaptığı bağıştan dönen kimse, doyuncaya kadar yedikten sonra kusan, sonra kustuğuna dönen köpek gibidir. Rabbim muhafaza buyursun. Peygamber Efendimiz bu örneği biz daha evvel de okumuştuk. Ama burada bir daha tekrarlıyoruz. Yaptığı bağıştan dönen kimse, doyuncaya kadar yedikten sonra kusan, sonra kustuğuna dönen köpek gibidir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyalım ve okumaya devam edelim. 2127. rivayetle birlikte olalım inşallah. Şöyle aktarıyor bize Abdullah İbni Abbas. Osman bin Maz'un'un vefat ettiği sırada bir kadın "Cennet sana mübarek olsun ey İbni Maz'un" dedi. Böyle bir söz söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona öfkeli bir şekilde bakıp "Nereden biliyorsun?" deyince "Ey Allah'ın Resulü, o senin süvarin ve arkadaşın idi." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekten sevdiği birisi, onunla birlikte olan birisi ve kadıncağız bu durumdan yola çıkarak onunla ilgili böyle bir feryatta bulundu. "Cennet sana mübarek olsun" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Vallahi ben Allah'ın Resulü olduğum halde bana nasıl muamele edileceğini bilmiyorum." Yani böyle temize çıkartmayın kimseyi dedi. Bu ifadeler ashaba ağır geldi. Ashab Osman'a acımıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep vefat ettiği zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. "Hayırlı selefimiz, yani bizden önce gönderdiğimiz Osman bin Maz'un'a yetiş" buyurdu. Kızı için de böyle söyledi. Yani "Osman'a yetiş ey kızım. O bizim hayırlımız, bizim önceden gönderdiğimiz" deyince kadınlar ağlamaya başladı. Ömer, Hazreti Ömer Allah ondan razı olsun, onları susturmak için kırbacıyla onlara doğru vurmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer Efendimizin elini tuttu ve "Yavaş ol ey Ömer" buyurdu. Ardından kadınlara "Ağlayın ancak şeytanın çığırtkanı olmaktan sakının" buyurdu. "Ağlayın, göze ağlasın ama bağırıp çağırmayın. Şeytanın çığırtkanı olmaktan sakının" buyurdu. Sonra şöyle devam etti. "Kuşkusuz gözden ve kalpten gelen ağlama Allah'tandır ve rahmettendir. Sadece elle vurup dille ağıt yakarak olan ağlama ise şeytandandır." Burada herhalde tribün ağlamasını anlıyoruz. Yani insanlar görsün diye feryadı figan ederek böyle bir gösteri toplumu, işte burası cenaze, burada da böyle ağlanır diye ağlamalar, böyle tavırlar, takınmalar herhalde yanlış. Ama yürekten, gerçekten kalbi olarak kişi ağlıyor, göz kendiliğinden yaşlarını döküyor, yürek kendiliğinden titriyor, gidenle ayrıldığımız için hüzünlüyüz, ya değilse kavuşma gününe iman ediyoruz, Allah'ın rahmetini de biliyoruz. Böyle bir ağlama rahmettir, Allah'tandır. Ama elle vuruyorsun, dille ağıt yakarak, bağırıp çağırarak bu şeytandandır dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste çok şey var öğreneceğimiz ama aklımıza gelenlerinden birincisi kimseyi temize çıkartmayacağız. Kimseyi temize çıkartmayacağız. Allahu Teala'nın Kur'an'da adını söyledikleri dışında. Rabbimiz İsa aleyhisselamı, Musa aleyhisselamı, Nuh aleyhisselamı, Hud aleyhisselam bize söyledi. Onlar bizim için kesin cennet bilgisiyle bilgileneceğimiz kimselerdir. Çünkü Allahu Teala onları bizim önümüze örnek diye koydu. Sahabe-i kiram ile ilgili kuvvetli bir zannımız var onların gittiği yerle alakalı. Ama yine de Efendimizin bu tavrından dolayı sesimizi çıkartmıyoruz. Efendimizin haber verdikleri var. Bu haber verdiklerini kabul ediyor. Diğerleri için de bunu umuyoruz. Rabbimiz onların günahlarını bağışlasın. Cennette bizi onlara komşu eylesin diye de dua ediyoruz. Ama bunun dışındaki insanlar, alimlerimiz ve diğerleri, onlar için de hayrı umuyor, cenneti umuyoruz. Ve özellikle ölmüş olanlarımız, yaşayanlar için de duada bulunuyoruz ama ölmüş olanlar için böyle düşüncelerimiz var. İmam Buhari'ler için, Ebu Hanifeler için, İmam Şafii'ler için böyle düşünüyoruz. Ahmet bin Hanbel için. Ama yine de temize çıkartmıyoruz. Onları Allah-u Teala bilir ve Rabbimizden onlar için rahmet istiyoruz. Günahlarını Rabbim bağışlasın ve onları cennetine koysun, biz de onlara komşu eylesin diye. Hadis-i Şerif'in ikinci bölümünde ise ağlamayla ilgili, cenazede nasıl davranacağımıza ilgili bilgi verildi. Onu da konuştuk elhamdülillah. 2127. rivayeti okuduk. 2129. Evet. Abdullah İbn Abbas şöyle dedi, şöyle aktardı. Maiz bin Malik Resulullah'a gelip zina ettiğini itiraf edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona belki de onu öpmüş veya okşamışsındır buyurdu. Maiz hayır deyince, yani kesin ilişkiyi ifade edince, itiraf edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla ilişkiye girdin mi diye tekrar sordu. O da evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti de recm edildi. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde yapılan recm cezası bu şekilde oldu. Maiz'in itirafıyla ben zina ettim, beni temizle diye geldi. Peygamber Efendimiz zamanında olan cezalandırmalar da zaten sadece itirafla oldu. Dört şahidin göreceği şekilde bir kötülüğü yapmadı Müslümanlar. Biz böyle bir bilgiye sahip değiliz. 2130. hadis-i şerif de liyanla ilgili uzun bir hadis-i şerif. Onu da size okumaya gayret edeyim. Abdullah İbn Abbas şöyle aktarıyor. Liyan nedir? Önce isterseniz kısaca onu söyleyeyim. Karısı zina eden başkasıyla bir adam Peygamber Efendimiz zamanında bu olayı sordu ve bu olay yaşandı. Şimdi o hatırayı aktaracağız. Karısı zina eden ve onları bu şekilde yakalayan bir adam ne yapacak? Dört şahit de bulamaz. Çünkü İslam'a göre zina cezasının verilmesi için dört şahidin açıkça olayı görmesi gerekir. İslam toplumunda bu böyle ceza çıkıyor. Ancak bu ameli işlediklerini bizzat dört kişinin görmesiyle onlar hakkında bu karar verilebiliyor. Dört şahit de bulamadı. Kendisine başka şahidi olmayan bir adam ne yapacak? Çözümsüzlüğe gidiyor. Yani ya kadını ve adamı öldürecek, Allah korusun, böylece katil olacak. Ya kabul ederse bu kabul edilebilecek bir hayat olmayacak. Onursuz bir durum yaşamaya başlayacak. Ne yapmak gerekir? Şimdi Rabbimiz bunun çözümünü Nur suresinde bize ifade etti ama şu olay üzerine. Nur suresi 4. ayet şu şekilde. Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. Ayeti nazil olduğu zaman Ensar'ın önde gelenlerinden biri olan Sa'd bin Ubade, "Ey Allah'ın Resulü, ayet bu şekilde mi nazil oldu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Ey Ensar, önderiniz olan şu adamın ne dediğini duymuyor musunuz?" buyurunca Ensar dedi ki "Ya Resulallah, bu adam kıskanç biridir." Yani ayeti kabul etmiyor değil. Fakat şaşırdı, kıskanıyor. Evlendiği bütün kadınları bakire olanlardan seçmiştir. Daha evvel evlilik yaşamamış olan kimselerden. Kıskançlığından dolayı da boşadığı bir kadına içimizden hiç kimse talip olmaya cesaret edemiyor. Karşılığını verdiler. Bunun üzerine Sa'd şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, bu ayetin hak olduğunu ve Allah'tan geldiğini elbette biliyorum. Ancak denilen karşısına şaşırdım. Çünkü bu durumda bana ait bir kadını başka bir erkekle ilişki halinde görsem, dört şahit bulana kadar ona ne dokunabiliyor ne de bir şey yapabiliyorum. Vallahi ben bu dört şahidi bulana kadar adam işini bitirmiş olur." Bu olay üzerine kısa bir süre sonra Tebuk Savaşı'na katılmayıp sonradan tövbeleri kabul edilen üç kişiden biri olan Hilal bin Ümeyye gece vakti tarlasından döndüğü zaman hanımının yanında bir adam gördü. Onu kendi gözleriyle gördü ve kendi kulaklarıyla işitti. Ancak onlara dokunmadı ve sabaha kadar bekledi. Sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, gece vakti karımın yanına geldiğimde yanında bir adam buldum. Olanları gözümle gördüm, kulaklarımla işittim" dedi. Hilal'in bu söylediklerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç de hoş karşılamadı ve bundan dolayı canı sıkıldı. Ensar toplanıp "Sa'd bin Ubade'nin dediği bir durumun içine düştük. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hilal bin Ümeyye'ye ceza verecek ve Müslümanlar arasında onun şahitliğini iptal edecektir" dediler. Çünkü namuslu bir hanıma iftira edenin cezası 80 sopa ve bir de şahitliği kabul edilmiyor. Bundan sonra Hilal de şöyle dedi: "Vallahi Allah'ın bana bu konuda bir çıkış yolu göstereceğini umuyorum." Ne hoş bir teslimiyet. "Vallahi Allah'ın bana bu konuda bir çıkış yolu göstereceğini umuyorum" dedi. Daha sonra Hilal Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Allah Resulü, sana geldiğim konu yüzünden sıkıntıya düştüğünü görüyorum ama Allah da biliyor ki doğru söylüyorum" dedi. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona iftira cezası uygulanmasını emretmek üzereyken Allah Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem vahiy indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy indiği zaman yanındakiler onun teninin bembeyaz kesilmesinden anlarlardı. Vahiy inişi bitene kadar da onunla konuşmadılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy bürüdü. Bembeyaz kesiliyor. Etraftaki insanlar da sessizleştiler. İşte o sırada Nur suresi 6. ayet-i kerime geldi. Karılarına, hanımlarına zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanların şahitliği kendisinin doğru sözlülerden olduğuna Allah'ı 4 defa şahit tutmasıyla olur. Beşincisinde eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin kendisine olmasını diler ayeti nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Müjde ey Hilal, Allah sana bir kurtuluş ve çıkış yolu kıldı" buyurdu. Hilal de "Bunu Rabbimden bekliyordum" diye karşılık verdi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Kadını çağırın" buyurduğu zaman kadını çağırdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikisine de bu inen ayetleri okudu, nasihat etti. Ve ahiret azabının dünya azabından, cezasından daha ağır olduğunu söyledi. Hilal dedi ki "Ey Allah'ın Resulü, vallahi ben onun hakkında doğru olanı söyledim" deyince kadın "Yalan söylüyor" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Aralarında lian yapın" buyurdu. Lanetleşsinler. Hilal'e "Doğruyu söylediğine dair şehadet et" dediklerinde Hilal doğru söylediğine dair 4 defa şehadet etti. 5. defa şehadet edeceği zaman onu "Ey Hilal, Allah'tan kork. Çünkü dünyadaki azap ahiretteki azaptan daha hafiftir. Bu 5. şehadet sana azabı getirebilecek olan şehadettir" diye uyardılar. Ancak Hilal "Vallahi Allah bundan dolayı bana azap etmeyeceği gibi ceza da uygulatmayacak" dedi ve "Eğer yalancılardan isem Allah'ın laneti üzerime olsun" şeklindeki 5. şehadetini de yaptı. Sonra kadına dönüldü. Böylece Hilal kendisine iftira cezası yani 80 sopa uygulanmaktan kurtuldu. Şimdi söz kadını. Kadına denildi ki "Kocanın yalancılardan olduğuna dair Allah adına 4 defa şehadet et." Kadın da bu yönde 4 defa "O yalancıdır, o yalancıdır" diye şehadette bulundu. Tanıklık yaptı. Beşincisine geldiği zaman onu "Bak Allah'tan kork. Çünkü dünyadaki azap ahiretteki azaptan daha hafiftir. Bu 5. şehadet sana azabı getirecek. Ona göre" dediler, uyardılar. Kadın biraz durakladıktan sonra "Vallahi ben kabilemi rezil etmem" diye düşündü ve "Eğer kocam doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı benim üzerime olsun" şeklindeki 5. şehadeti tanıklığı da yaptı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları boşadı, ayırdı. Bu 5 şehadet yüzünden kadının doğuracağı çocuğun baba adı ile anılmamasını, kadına zinakar ve çocuğuna da veled-i zina diye çağrılmamasını emretti. Kadını veya doğacak çocuğu bu şekilde çağıranların da cezalandırılacağı söylendi. Ortada bir talak veya ölüm olmadan ayrıldıkları için de erkeğin kadına ev ve nafaka vermesi gerekmediğine hükmetti. Kararlar bu şekilde oldu. Sonra eğer kadın çocuğu kumral, zayıf, kalçalı ve ince bacaklı doğurursa çocuk hilalindir. Fakat doğurduğu çocuk esmer, yassı yüzlü, tombul bacaklı ve dolgun kalçalı olursa o zaman çocuk kendisine isnat edilen adamındır buyurdu. Vahiy ile biliyor. Kadın çocuğu esmer, yassı yüzlü, tombul bacaklı ve dolgun kalçalı olarak doğurdu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer edilen yeminler olmasaydı bu kadına farklı bir şekilde davranırdım buyurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın çağından farklı, enteresan bir hatırayı Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde böylece okumuş olduk. Rabbim Müslümanlara Allah'ın dinini güzelce uygulama imkanını lütfetmesini biz ondan diliyor, istiyoruz. Allah'a emanet olun.